Hayırlı akşamlar değerli A9 TV izleyenleri. Bir Ahir Zaman ve Yaratılış Şehri adlı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün de Doktor Erel ve Bülent kardeşimle birlikteyiz inşallah. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Yine güzel iman hakikatlerinden bahsedeceğiz, bilimsel konulardan. Allah'ın bize yeryüzünde yarattığı bilimsel gerçekler, yani bizim bunları keşfedip, bunları derin araştırıp inşallah kendi imanımızın gelişmesine vesile olan gerçekler olmuş oluyor. Ki Allah bunu, yani hiçbir detaya baktığımızda boşuna yaratmadığını bize Kur'an'da bildiriyor. Ve baktığımızda bunların hepsi bize hep olağanüstü yapıların sahip olduğunu, yani her canlının kendine ait çok olağanüstü yapıya sahip ve bunların hiçbiri mesela sonradan geliştirmiş olamaz. Yani ilk doğduğu andan itibaren o bulunduğu ortama göre o özelliğe sahip olması gerekiyor ki işte avlanabilsin veya kendini koruyabilsin ve işte hayatını devam ettirebilsin, yani yaşayabilsin. Ve bu bize neyi gösteriyor bu mantık? Bu evrim teorisinin hiçbir şekilde geçerli olmadığını, yani hiçbir canlının evrim geçirmediğini bize gösteriyor. Ve bu deneme dünyasında, yani imtihan dünyasında biz burada ne yapmamız gerekiyor? Olabildiğince imanımızı arttırmamız, Allah korkusunu arttırmamız gerekiyor ki o güzel ahlakı, değil mi? Tam böyle Müslüman ahlakına, Allah'ın istediği o güzel ahlaka ulaşabilelim. Evet. Ve o yüzden de bu iman hakikatlerini çok detaylı araştırıyoruz. Çünkü neden? Allah Fatır Suresi'nin 28. ayetinde şeytanın Allah'a sınırım. Kulları içindeyse Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Bakın kullar içinde ise Allah'tan ancak, yani sadece alim olanlar içleri titreyerek korkar. Yani alim olmadan, iman hakikatlerini araştırmadan, bilgi sahibi olmadan için titreyerek, yani Allah'ın o hoşnut, beğendiği korkuyu elde edemeyiz. Sadece ve sadece alim olursak elde edebileceğimizi Allah bize bildiriyor. O yüzden iman hakikatleri çok önemli. Yani farz, nasıl ki namaz kılmak, oruç tutmak farz olduğu gibi insanın ilmini arttırması, yani bir Müslümanın, bir samimi bir müminin İlmin arttırması da o derece farz olmuş oluyor. Sadece yani İslam 5 şarttan ibaret değil, yani bütün Allah'ın emirleri farz oluyor Müslüman için. Ve en önemlisi tabii ki iman, yani salih amelde bulunmak için, değil mi? Allah iman edip salih amellerde bulunanlardan bahsediyor. Yani iman etmemiz için, imanımızın kuvvetli olması için bu iman hakikatleri bir vesile oluyor. Onlarla isterseniz başlayalım yine bugün inşallah.
İnşallah. Tabii dediğin gibi Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini bizim çok iyi fark edip onu gereği gibi takdir etmemiz lazım. Bunu yapabilmek için de insan tabii yani çok, yani karşılaştığı olaylarla hem kendisine bakarak, etrafındaki canlıları inceleyerek, doğayı inceleyerek o detaylara inmesi çok önemli. Detaylardaki o mükemmelliği görmesi çok önemli. Ve Allah'ın hiçbir şeyi kusursuz ve mükemmel yaratını bir kere görecek ve hiçbir şey boşa yaratılmıyor. Var olan her şeyin bir amacı ve özellikle aslında insanın yaşaması için özel olarak var edilmiş nimetler olduğunu insanın düşünmesi lazım. Yani evrene, uçsuz bucaksız evrene, kainata baktığımızda da aynı şey geçerli. Güneş sistemimize aynı şey geçerli. Üzerinde bulunduğumuz dünyadaki her şey bizim çok rahat, çok güzel bir hayat sürmemiz için Allah tarafından özel yaratılmış. Sahip olduğumuz sistemlere baktığımızda da aynı şekilde. Yani insan çok herhangi bir hastalık, herhangi bir eksiklik olmadığında belki bazı şeyleri düşünmüyor çok fazla, eksikliğini fark etmiyor. Ancak zaman zaman anlatıyoruz. Yani kendinde bazı eksiklikler söz konusu olduğunda, bazı rahatsızlıklar söz konusu olduğunda, sağlıklıyken ne kadar rahatmışım diyebiliyor.
Evet.
Yani gözü çok iyi görürken belki insan fark etmiyor. Zaten göz görür diyorsun yani normal. Ama bir rahatsızlık olduğunda, görmemeye başladığında, görmenin ne kadar güzel, yani iyi görmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, büyük bir nimet olduğunu insan hemen fark edebiliyor. Veya bir hastalandığında 3-5 gün yatağa düşünün. En basitten bir nezle, grip olduğunda bile insan ne kadar bir halsiz oluyor, değil mi? Ateşin çıkıyor. Bazı normal sıradan yaptığın hareketleri yapmakta zorlanıyorsun. O zaman sağlıklı olmanın, yani vücudun o mükemmel çalışmasının ne kadar önemli ve değerli olduğunu insan daha iyi fark ediyor. Yani Allah'ı tabii orada Allah'ın özel gösterdiği durumlar bunlar. Bizdeki bazı eksiklikler, kusurlar, zaman zaman hastalıklar Allah'ın bize özel acizliğimizi anlamamız için gösterdiği özel durumlar. Yani yoksa insan bazen gaflete kapılıp Allah'ı gereği gibi anmayabiliyor. O yüceliğinin, büyüklüğünü gereği gibi düşünmeyebiliyor. Sanki doğada her şey normal sürecinde devam ediyormuş gibi. İnsan işte doğar, büyür. Bir şekilde zaten normaldir o gelişim süreci. Sahip olduğu özellikler de zaten herkeste vardır. Olur diye düşünebilir ama öyle değil. Allah her şeyi baktığımızda, vücudumuzda yerli yerine mükemmel ve kusursuz bir şekilde yerleştirmiş. O detayları bir kere görmemiz lazım.
İnşallah.
Evet. Yani hareket etmemizi düşündüğümüzde mesela çoğu insanın belki düşünmediği ince ufak detaylar var. Yani biz nasıl hareket ediyoruz? Yani hareket derken sadece koşma zıplamadan bahsetmiyorum. Yani şu anda da ben bazı hareketler yapıyorum. Yani elimi kaldırıyorum, parmaklarım oynuyor. Yani otururken yani sağa sola dönüyorum, başımı oynatıyorum. Bu hareketler aslında Allah'ın mükemmel yaratmasından dolayı ben rahat bir şekilde böyle hareket edebiliyorum. Ne gerekiyor bunun için? Vücudumda harika dizilmiş bir iskelet sistemi var. Değil mi? Kemik yapısı var. Bütün vücudum onunla donanmış durumda. Onların üzeri kaslarla kaplanmış. İskelet ve kas olması gerekiyor ki ben bu hareketleri yerine getirebileyim. Yeterli mi? Değil. Ne gerekiyor? Benim yine kusursuz çalışan bir beynim olması lazım. Sinir sistemi olması lazım. Dolaşım sistemi olması lazım. Sindirim sistemi olması lazım. Ve bunların hepsinin bir arada çok birbirine uyumlu çalıştığı zaman ben düzgün hareketler yerine getirebiliyorum. Yani dengemi sağlayabiliyorum.
Evet.
Bunun dışında mümkün değil. Şimdi peki bu hareketleri yaparken de herhangi bir insan sıkıntı duyuyor mu? Onu da aslında düşünmek lazım. Baktığımızda bizim vücudumuzu hareket ettiğimiz yerlerde en basitinden bileğimizde, dirseğimizde, dizlerimizde bazı böyle değil mi, eklemlerimiz var. Ayaklarımız aynı şekilde. Fakat bunlar hareket ettiğinde ben böyle çevirdiğimde hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. Yani normalde baktığında aslında rahatsızlık hissetmem gerekir. Teknik olarak. Çünkü nelerden oluşmuş bu eklem yerleri? İki tarafta kemikler var ve kemiklerin birbirine geldiği noktalarda orada dönmeler, birbirine sürtmeler oluyor değil mi? Herhangi bir yani mekanik bir sisteme, hareketli mekanik bir sisteme baktığımızda eğer zamanı geldiğinde yağlama işlemi yapılmazsa onlar sürekli birbirine sürtünmeden dolayı zamanla ne oluyor? Bazı aşınmalar meydana geliyor değil mi? En basit bir kapı menteşesini bile düşünün. Eğer siz onu yağlamazsanız bir süre sonra kapı açıp kapadığınızda gıcırdamaya başlar. Araba motorlarına baktığımızda şu anda değil mi? 10 bin kilometrede veya 15 bin kilometrede arabayı bakıma götürüyorsunuz. O gerekli bakımları yapılıyor. Yağlaması yapılıyor motorun. Değil mi? Çünkü orada sürekli bir mekanik oynamalar, hareketlenmeler var. Zamanla eğer yağlama yapılmazsa ne oluyor? Aşınma söz konusu oluyor. Yani ve parçalarda bozulma oluyor. Ama bunlara dahi baktığımızda sadece yağlama işlemi o aşınmayı tamamen gidermiyor. Bir süre engellemeye yarıyor ancak. Bir süre sonra yine o parçanın tamamen yine bozulabildiğini ve değişme zamanı geldiğini biz görüyoruz her bu bakım sırasında. Ama insanlarda şimdi mükemmel bir sistem yaratmış Yüce Rabbimiz Allah. Biz doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar düşünelim. 60, 70, 80 sene neyse bu sıkıntıyı yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz. Yani eklemlerimiz hep mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde ben yani sağlıklı bir insan için tabii bunu düşünüyorum. Bir zorlanma, bir acı hissetmiyorum. Normal şartlarda iki kemiğin birbirine sürekli sürtmesinden insan çok acı duyardı.
Tabii.
Bakın çok ufak bir detay ama çok önemli bir detay.
Hareket edemez.
Hareket asla edemezsin. Yani oradan bir adım atıp kalkıp insan yürüyemez. Ki o rahatsızlığa sahip insanlar özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Mesela menisküs de ona benzer bir rahatsızlık. İleriki yaşlarda değil mi? Yani o bahsedeceğim sıvının olmamasından dolayı kemiklerin birbirine sürtünmesi ve hareket edememe durumları söz konusu oluyor yaşlılığa bağlı olarak. Şimdi Allah bizim o kemiklerin birbirine değdiği yerde, eklem yerlerimizde özel bir malzeme oluşturmuş vücudumuzda. Daha doğrusu oluşuyor. Bu basınç sırasında eklemlerimiz arasındaki tabakadan bir sıvı salgılanıyor. Ve bu sıvı adeta mekanik sistemler, o makinelerde bahsettiğim yağlama gibi kemiklerimizin arasında bir yağlama oluşturuyor. Bakın çok büyük mucize aslında. Bu büyük bir şey aslında, mühendislik harikası. Büyük bir tasarım, mükemmel bir tasarım. Yani bunun düşünülmesi ve orada ince bir ayrıntı gibi gözükse de tam da kemiklerin olduğu yerde o sıvının salgılanıyor olması kemikleri adeta düzenli bir şekilde yağlanması demek anlamına geliyor. Ve insana, normal bir insana baktığımızda hayatında 100 bin kilometre kadar hareket ettiğini, bir yol kat ettiğini hesaplamış bilim adamları. 100 bin kilometrede herhangi bir sıkıntı olmaması çok büyük mucize. Otomatik olarak yağlanması demek. Şimdi tabii burada apayrı mucizeler var. Şimdi vücudumuzda bir yağlama işleminden bahsediyoruz. Evrime yine konuyu getireceğim. Evrimi savunan insanlara getireceğim. Onlara bahsettiğimizde mesela bir arabayı yani bakıma götürdünüz, yağlama işlemi oluyor. Yağlama işlemi olmak zorunda. Onu sen yağlama yapmazsan bir süre sonra motor o sürtünmeden değil mi aşınacak ve motor yanmaları söz konusu oluyor mesela. Şimdi bu aracı ilk oluşumundan itibaren düşündüğümüzde böyle bir kişiyle konuştuğumuzda bunun asla doğal olarak tabii akıllı bir kişinin tesadüfen kendi başına olamayacağını çok iyi bilir. Arabanın ayrı ayrı parçaları var hareket edebilmesi için, değil mi? Tekerli olması lazım. Arabanın bir şasisi var, motoru var, işte vites sistemi var, direksiyonu var. Çalıştırıyorsun, gidiyor araba. Yani bir şekilde o parçalar bir araya geliyor ve tabii hepsi yerli yerine gelmesi gerekiyor bir kere. Değil mi? Motoru başka bir yere takamıyorsunuz veya işte tekerlekler başka bir yerde tepesinde durmuyor. Altta durması lazım ki hareket edebilsin. Mantıklı olarak her parça yerli yerinde olması lazım. Onların baştan üretiliyor olması lazım her parçanın çizilen dizayna göre üretilip ondan sonra bir araya monte edilmesi lazım. Yani bu tabii akıllı insanlar tarafından ve fabrikalarda meydana gelen bir oluşum. Tek başına o parçalar doğada oluşup daha sonra hadi bir araya gelelim şöyle güzel bir araba oluşturalım demesi mantıklı. İstediği kadar yıllar geçsin. Bazen çünkü onu savunuyorlar. Uzun yıllar geçtiği için böyle oldu. Milyonlarca yıl geçti. Bu evrim süreci normaldir. O parçalar milyonlarca yılda da oluşmaz. Yani milyarlarca yılda da oluşmaz zaten. Bir parça oluşup diğer parçanın oluşmasını da bekleyemez. Ki mesela araba tasarımına baktığımızda onun için ciddi uğraşılar var. Mesela yeni bir model çıkaracakları zaman bir sene iki sene o model üzerinde bilim adamları değil mi, mühendisler uğraşıyorlar. Özel çizimler yapıyorlar öncesinde. Ve o çizime göre parçalar oluşturuluyor. O değil mi? Mühendislik harikası aslında. Sadece arabadan örnek veriyorum ama teknik aletlerin hepsine baktığımızda aynı mantık geçerli. Ona göre bir oluşum var. Yani o parçalar kendi başına oluşmuyor. Belli bir çizime, belli bir grafiğe, dizayna göre oluşuyor. Diyeceğim şu, yani doğada böyle bir şey oluşması mümkün değil. Bu mümkün değilse, yani çok daha mükemmel bir yapı, insan herhangi bir canlının oluşması hiç mümkün değil. Ki mesela bilim adam, yani insanların oluşturduğu bir arabada dediğimiz gibi sürekli bir bakıma ihtiyaç oluyor. Onun yürüyebilmesi için bir kere sürekli benzin koyman lazım. Değil mi araca? Yani benzin bittiğinde gidiyorsun benzinciye, o dışarıdan başka birisi benzin koyuyor. Kendi başına benzin üretiliyor mu arabada gidebilmesi için? Mümkün böyle bir şey? Değil. O kendi başına yağlanması mümkün mü? Değil. Ama insana bakıyoruz, insan da her şey kendi başına oluşuyor. Daha doğrusu yani o mantıkta baktığımızda Allah'ın dilemesiyle. Yani yemek yiyorsunuz, Allah tabii onun için doğada da beslenmemiz için ayrı ayrı gıdalar üretmiş, yaratmış. Değil mi? Yani vitamini alacağın meyveler var, mineraller var, su içebiliyorsun, protein alacağın besinler var. Değil mi? Canlıları yaratmış, hayvanları yaratmış. Yani saymakla bitmiyor. Karbonhidratı başka bir şekilde alıyorsun. Allah onları da var ediyor bizim için. Ve biz onu aldığımızda vücudumuzda öyle bir fabrika var ki onları ihtiyacımız olan yerlere iletiyor. Yani proteini ihtiyacımız olan yere götürüyor. Onunla minerali alıyor, vitamini alıyor. Vücutta onu kullanıyor bir şekilde. O yağın üretilmesi de kendi içinde vücudunda bu makine, bu yani muhteşem fabrikanın çalışmasıyla meydana geliyor. O yağ da senin içinde üretiliyor. Mesela arabaya yağ içinde üretilmiyor. Arabaya yağ başka yerlerde üretilip bakım sırasında gelip birisi o yağı döküyor. Bakın bunlar hep üzerine düşünülmesi gereken çok ince detaylar. Allah'ın yüce yaratmasını ve Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri görüyoruz. Allah'ın lütfunu görüyoruz aslında. Bizim rahat güzel bir yaşam sürebilmemiz için en ufak bir yani yağlama işlemi dahi bizim rahat yaşamamız için son derece önemli. Ama o detay, ince detay Allah tarafından biz ilk var olduğumuzda, insan ilk var olduğunda zaten Allah tarafından yaratılmış ol demesiyle. En ufak bir detay bu. Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Gerçekten Allah insanlara çok lütufta bulunuyor. Her yönden lütufta bulunuyor. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar diyor Allah. Demek ki insanların çoğu şükretmiyor olması bizi asla aldatmayacak. Değil mi? Müminleri aldatmayacak. Biz bunları gördüğümüzde bu detayları Allah onu mükemmel kusursuz yaratışını gördüğünde Allah'ın o yüceliğini ben bir kere anmam gerekiyor. Değil mi? Elhamdülillah. Allah ne güzel, yani hamdolsun Allah ne güzel yaratmış maşallah diyeceğiz değil mi? Yani sürekli Allah'ı yücelteceğiz, Allah'ı anacağız, Allah'a şükredeceğiz.
İnşallah.
İnşallah.
Yani basit bir detaymış gibi görünüyor ama mesela eklem sıvısından bahsettik. O eklem sıvısını insanlar şu anda oluşturması diye bir şey söz konusu değil. Değil yani azaldığı zaman veya orada bir hasar meydana geldiği zaman insanlar bunu hiçbir şekilde şu anda üretemiyorlar. Yaptıkları iş ne? Onu işte suni eklemlerle, metallerden oluşmuş eklemlerle değiştirerek, yerine yenisini getirerek bir takım işlevlerini geri kazandırmak. Evet. Şimdi o sıvının özelliğine baktığımız zaman o basit bir sıvı değil. Yani
o da tam olmuyor değil mi?
Eren? Mümkün değil. Yani tabii o ki. Her türlü hareketi yapabilecek pozisyona getirilmiyor. Kaldı ki o eklem artık hiçbir şekilde kendini yenileyebilir bir meziyete sahip değil. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra belki tekrar değiştirme ihtiyacı doğuyor. Metal sonuçta. Yani evet. Araba aksamı gibi bir maddeyle değiştiriyorsunuz. Yağlanma ihtiyacı var ama yağlayacak bir mekanizma ortada yok o vakitten sonra. Sıvının özelliğinden bahsedecek olursak o öyle özel proteinler için ekleniyor ki o sıvının kaygan bir madde haline dönüşüyor. Yani bildiğimiz sıvı içine bir takım oradaki hücreler, bu sıvıyı üreten, oraya salgılayan, o eklem aralığına salgılayan hücreler bu işin nasıl olması gerektiğini, işte kaygan bir yüzeye sahip olması gerektiğini, kemiklerin birbirine değerse sürtünme olacağı, ısınacağı, aşınacağı bilgisine sahip olarak o sıvının kaygan bir özellikte olmasını sağlayan içine proteinler, maddeler vererek enjekte ediyor yani. Bu gerçekten büyük bir akıl. Yani başka bir hücre bunu yapmıyor. Eklem sıvısını üreten hücreler bunu yapıyor. Başka sıvı üreten hücrelerimiz de var. İşte ter üretiliyor ama terde böyle bir özellik yok.
Yok.
Yani
maşallah.
Eklem sıvısı üreten hücreler bu özelliğe sahip. Ama bütün hücrelerimizin DNA'sı aslında aynı. Ama o gerekli yerdeki gerekli bilgiyi kullanarak maşallah. Nerede işe yaraması gerektiğini farkında hareket ediyor. Gerçekten hareket çok önemli. Hiç düşünmüyoruz. Bir atlama zıplama hareketi yapıyoruz. Mesela 10 santimlik bir zıplama hareketi yaptığımızda 80 kiloluk bir vücudumuzun ağırlığı oluyor 400-500 kilo.
Değil mi yere düştüğümüz
tabii ki yere tekrar vurduğu, çarptığı anda maşallah. O eklemlere inen basıncın miktarı bu. 400-500 maşallah. Kiloluk bir basınç oluşuyor ve buna dayanıklı halde. Bir de basketçileri düşünün. 1-1,5 metre sıçrıyorlar evet. Ve yere iniyorlar 150 kiloluk vücutlarıyla. Evet. Oluyor size 1,5 tonluk doğru. Ağırlık ve ona bile dayanabilecek pozisyonda Allah o eklemlerin yapısını yaratmış evet, inşallah. Hareketi düşündüğümüz zaman dediğim gibi sadece bu sıvıdan işte kıkırdaklardan oradaki menisküslerden işte oluşmuyor. Bağlar var. O bağlar işte kemikleri bir arada tutuyor. Çevresinde kaslar var.
Hepsi bir arada
o kasları aslında. Giden sinirler var. O eklemlerden kaslardan beyne bir takım uyarılar sürekli gönderiliyor. O anda eklemin pozisyonu ne durumda? Yani biz gözümüzü kapattığımız zaman mesela her eklemimizin, her kasımızın 3 boyutlu olarak nasıl yerleştiğini, ne durumda olduğunu bilebiliriz değil mi? Yani gözümüzü kapatalım evet. Herkes denediğin zaman kolumu ben şu kadar hareket ettirdim, 10 santim yukarı hareket ettirdim. Şu anda elim gözümün seviyesinde, başımın üzerinde. Bunu söyleyebiliyorum. Nasıl söyleyebiliyorum bunu? Bir takım uyarılar sürekli benim beynime gönderiliyor kaslarımdan ve eklemlerimden. Propriosepsiyon deniyor. Yani 3 boyutlu. Yer zaman bilgisi. Bu çok önemli bir bilgi. Anında iletilmesi lazım ve saniyeler içinde, saliseler içinde daha doğrusu beyin tarafından değerlendirilerek eklemlere gerekli önlemin götürülmesi lazım. Yoksa hareket sırasında bizim ayakta durmamız diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Bu denge sistemi de mesela çok önemli hareket sırasında. Yani saymakla bitmiyor. Yani çok çok daha fazla detayları var. Anlayamadığımız bir türlü detayları var. Biz sadece yani anlayabildiğimiz kısmını anlatıyoruz. Belki anlayamadığımız kısmı anlayabildiğimiz kısmın çok çok yani 10 katı 20 katı belki daha fazla bilim teknoloji geliştikçe bunların detaylarına daha fazla ineceğiz. Allah'ın nimetini anabildiğimiz kısmı ancak bu kadar. Saymaya çalışıyoruz. Saymaya da güç yetiremiyoruz. Evet. Detaylarına inmeye çalışıyoruz. Her bir şey kasların hareketi, kemiklerin, kıkırdakların her biri olması gerektiği gibi. Mesela futbolcular sakatlanıyorlar işte bağları koptu diyoruz. Bir tane bağ kopuyor. Orada 7-8 tane bağ var diz eklemin içerisinde. Bir tanesi kopuyor. İşte futbol hayatı sona eriyor.
Tehlikeye giriyor evet.
Evet futbol hayatı sona eriyor. Ama o bağ orada var. Hiçbirimiz farkında değiliz. Hepimizde var ve hepimizde mükemmel şekilde işliyor.
Maşallah.
Ancak hastalık olduğu zaman biz bunun gözlerimizde yani veya işte ağrı olarak hissederek bunun farkına varabiliyoruz. Bu durumda hastalık da bir nimet haline dönüşmüş oluyor gerçekten. Allah'ın gücünü tam için, olarak takdir evet. edebilmemiz için inşallah.
Yani o sıvının gücünü... da orada özür dilerim. Yani Şimdi sıvı üretiliyor ama yani sıvı üretilmesinin yani bir miktarı da önemli değil mi?
Evet, tabii ki.
Yani ne az orada üretiliyor ne çok fazla orada sıvı üretiliyor. Tam da ihtiyacı o basınca göre bir sıvı üretilmesi de ayrı bir mucize.
İkisi de hastalık maşallah durumu yani fazla üretilen tabii hastalık da var bildiğim kadarıyla evet, o da sıkıntı
çok
oluşturuyor.
Çok büyük mucize yani gerçekten maşallah onu ayarlayan onu düzenleyen bir akıl var değil mi bizim tabii, içimizde tabii, adeta. Tabii, yani o hücreler diyorsun şuursuz atomlardan meydana gelmiş hepsi her biri proteinler bir araya gelmiş. Ama bir akıl oluşuyor vücutta. Yani sadece bahsettiğimiz belki sıvıdan şu an bahsediyoruz ama onunla birlikte çalışan binlerce sistem var içimizde. Yani binlerce ve onların hepsinin evet bir anda uyum içinde çalışması lazım. O denge sistemi zaten insanın çok üzerine düşünmesi gereken bir tabii durum. Bazen refleks halinde de insanlar bazı hareketler yapabiliyorlar farkında olmadan. Yani düşer gibi olduğunda bir anda elini yere atıyor veya işte bacağını başka bir açıyla koyuyor. Vücudunu dengede tutuyor. Bunu ona yapmasını söyleyen bir akıl olması lazım
tabii
değil mi?
Evet, evet. O refleks mekanizmaları gerçekten çok mucizevi. Aslında yani bizim hareketimizi sağlayan her eklemimizin ön ve arka kısmında kaslarımız var. Mesela dirsek eklemini hareket ettiren ön tarafta kaslar var, arka tarafta kaslar var. Bunlar aslında ikisi de bir miktar kasılma halinde her durumda. Ama biz hareket yapacağımız zaman mesela elimi başıma doğru getirdiğim zaman öndeki kaslar kasılma hareketi yaparken arkadaki de aynı anda gevşemesi
gevşeme
lazım.
Yapması, evet.
Gevşemezse hiçbir şekilde ben hareketimi yapamam. Yani bunlar birbirine uyum içinde olması lazım. Eğer bunların süper uyumu ya olmazsa evet, yani bunun ne kadar kasılması gerektiği miktarda o gevşemezse kolum böyle titreme yapar, sağa sola gider. Yani biliyoruz ki Parkinson gibi işte bir takım ataksi kontrol gibi hastalıklarda evet bunlarla biz karşılaşıyoruz. Ve bunun dengesini de sağlayan işte beyindeki denge sistemleri.
Beyincik.
Yani bunlar çok beyincik, evet, omurilik soğan dediğimiz işte omuriliğin kendisinde var. Beynin daha başka merkezlerinde de var bu denge sistemleri. Bunların hepsinin gerçekten büyük bir uyum içinde çalışması gerekiyor. Reflekslerden bahsettik. Mesela bu mekanizmaya bir örnek verecek olursak ayağımızın altına diyelim ki bir yolda giderken bir çivi battı. Çivi batmasıyla ayağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Biraz önce bahsettiğim mekanizmayla yukarı doğru kaldırmamı gerektiren kaslar kasılırken arka taraf gevşiyor. Tam tersi ayakta da bu sefer ayakta durmam için ters bir hareket yapılması lazım ki ayakta durmam lazım. Yani evet, ikisinde de aynı mekanizma çalışmış olsa çok ayakta duramam yine çivinin üzerine düşerim.
Evet.
Bir tarafı çekerken diğer taraf dik durması lazım. Yani dizimin bir tarafı bükülürken diğer dizim tam tersi hareketi yapması lazım. Bu da refleks mekanizmayla karşı tarafa emir olarak gönderiliyor. Yani oradaki çivi batması emri aynı tarafa ve karşı tarafa farklı farklı emirler gönderiyor. Ama tam bizim yararımıza ayakta durmamızı sağlayacak şekilde aynı zamanda tehlikeden de uzaklaşacağımız şekilde
yaratılmış. Hiç düşünmüyoruz bu hareketi yaparken.
Bunu hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Beynimize de o arada bir sinyal gitmiyor. Tamamen omurilikten evet, sinirler öyle bir ağa sahip ki işte embriyolojik gelişim sırasında bu ağlar kuruluyor ve gerçekten mucizevi, Allah, gerçekten mükemmel. Hepsi yerli yerine ulaşıyor. Olması gereken emirleri veriyorlar. Tek tek hücreler bunun farkında hareket ediyorlar maşallah.
O ağlar kurdu dediğimiz şeyde hiçbirisi annemiz babamız evet haberi yok olayda. Hep onu söylüyoruz ama gerçekten kesinlikle insan kendine soruyor. Evet. Hiçbirimizin bundan haberi yok. Hangi şeyi nereye koyduk? Evet. Karnında bu sistem gelişiyor. Yani dünyadaki en teknolojik o şeyden, en üstün teknolojiden çok daha üstün bir yapı maşallah anne karnında gelişiyor.
Evet. Evet.
Annenin haberi bile yok olan olaylarda. Bu çok büyük bir mucize Allah'ın bize yarattığı. Mesela o dengeyi sağlayacak. Mesela o sıvı var iç kulakta. O sıvının dengeyi yani neye göre, dünyaya göre, yerin şeyine göre dik düz durmasını sağlıyor.
Evet.
Onun emri geliyor. Mini saniyelerde o hani o şey dediğimiz değil mi, refleks dediğimiz şey muhteşem hızda oluyor. Yani bu böyle bir hıza daha teknoloji ulaşmış değil. Sinir ağı inanılmaz bir ağ.
Ya anlattığın sistemde şöyle bir şey olması lazım. Evet. Beynin dışarıdan bu sistemi görüp değil mi? O kas anatomisini, bütün kas anatomisini bilmesi lazım.
Tabii, tabii.
Bu da mümkün değil. Beyin dışarıdan böyle bir inceleme yapmıyor. Yani hep söylediğim bütün sistemler işte kas demetleri diyoruz. Hepsi beyne kablolarla bağlı. Beyin onun hangisi sağda, altta, arkada, hangisi tabii sağda, önde, hangisi solda, arkada, önde bunları bilemez.
Evet. Dinlenmiş olması gerekiyor.
Tabii. Yani dediğin gibi burada Allah'ın her an onları maşallah yönetmesini görüyoruz maşallah.
Maşallah.
Hakikaten o söylediğin şey de birçok insanın başına gelmiştir Bülent. Yani kayma durumu. Hatta tabii bazen öyle bir kayıyorsun ki 20-30 santim ilerliyorsun böyle Allah korusun. Hani o aşamada vücut ne yapıp yapıp
onu ayarlıyor kendini.
Çoğu zaman evet. Yani Allah'a şükür dengeliyor. Yoksa çok ölümcül olabilir. Yani merdivende başına gelebiliyor düz yolda. Değil mi? Bir onu ayarlayamasa çünkü Allah korusun kafanı çarparsın. Ölebilirsin o an beyin kanamasından. Onu ayarlıyor. O da çok büyük bir mucize.
Diğer canlılarda da var. Kedi örneğine baktığımızda da yani kedi bir şekilde havada dönüp evet, değil mi o kuyruk evet, denge sağlıyor ve dört ayağı üzerine düşüyor. Yani sadece insan has bir şey değil. Yani diğer evet, hayvanlarda da buna benzer denge sistemleri. Ve o kas ve kemiklerin mükemmel çalışma uyumu var.
Bir de 160 bin kilometrelik bir sinir ağından bahsediyor. 160 bin kilometre. Evet. Ya inanılmaz bir yer. Dünyanın etrafında dört kere dönüyor. Muhteşem bir şey. Bunun dışında vücutta mesela bir trilyon tane asker var içinizde. Her an sizi, değil mi, kimin düşman, kimin olmadığını tespit eden ve bu tespite göre düşmanının yani silahları olan, her an hazır bekleyen bir canlı ordusu var içinizde. Yani siz başıboş değil. Yani tabii, insan bunu düşündüğü zaman evet, bu şimdi beni niye korusun? Yani aklı şuuru olmayan bu atomlardan bir araya gelmiş olan bu şeyler, proteinler beni niye korusun? Bir de bu da yetmiyor. Şimdi bu bir trilyonluk orduyu da kim eğitiyor? Değil mi? Şuracıkta küçücük bir et parçası var. Şu kadar. Değil mi? Timüs bezleri. O timüse geliyor. O al yuvarlardaki her şey onlara yükleniyor. O al yuvarlar geliyor oradan eğitim oluyor. Vücudun bütün organları, bütün hücreleri tanıtılıyor ki ona saldırmasınlar. Dışarıdan geleni saldırsınlar diye. Bütün hücreleri tanıyınca da bütün şeyleri dışarıdan gelen her şeyi de tanımadıkları için direkt saldırı emrini, eğitimini alıyorlar. Ya bir üniversite gibi. E şimdi bunları biz haberimiz bile olmadan oluyorsa bunun için, bizim için değil mi? Yüce Rabbimiz tarafından büyük bir lütuf olarak verildiği çok açık. Yoksa hemen ölürüz. Ya böyle bir orada içinde olmasa her saniye hemen ölürsün yani zaten. Evet. Dışarıdan gelen her eskiden. Onun için Allah'a çok şükretmemiz, çok dua etmemiz, değil mi? Allah'a çok boyun eğici olmamız lazım. Allah bizi yaşatıyor. Yoksa biz hemen ölürüz. Yani bütün organlarımızdaki ya bunları tek tek hani parça parça hepimiz saydığımız için bize norm öyle insanlara da normal gelmesin. Bunların trilyonlarcası yani trilyon kişi olsak burada hepsi bir şey anlatır ve onların hepsinin aynı anda aynı yerde çalışıyor olması gerekir. Evet. Yani onun için ve bunlara benim ne gücüm yeter ne bilgim yeter ne aklım yeter hiçbir şeye yetmediği halde bunlar çalışır halde zaten. Bunu gören insan bravo çok iyi buldun demez. Bunu yapan üstün bir akıl var. Akıl var der. DNA'yı buluyor diyoruz ya. DNA'yı bulup ödül alıyorlar. Birbirlerine ödül veriyorlar. Bravo DNA'yı buldun diyor. Zaten o çalışıyor. Timüs bölgesi var. Değil mi? Savunma sistemi. Bir insan inceliyor. Muhteşem bir şey. Bu var ama zaten. Bu birisi değil mi? Bir üstün bir güç. Bunu zaten var etmiş. Ve şu anda çalışır durumda seni yaşaman için gerekiyor. Bu ve çalışıyor da. Bunu bulana sen ödül vereceğine. Bunu yapanın şuurunda onu yüceltmen gerekir. Bunu insanlar yapmıyor. Bunu unutturmuşlar insanlara bir şekilde. Evet. Tesadüf diye bir şey ortaya koymuşlar. O tesadüf mantığında sanki olağan şeyler bunlar. Her sabah ayağa kalkman muhteşem bir mucize. Değil mi? Nefes alman muhteşem bir Allah'ın bir lütfu yani. Evet. Yani nefes evet, yani oksijen oranından bahsediyoruz. Yani nefes almak da yetmiyor. Dışarıdaki o oksijen oranının korunması gerekiyor. Daha önce de anlattık ama tekrar anlatayım. Belki izleyicilerimiz vardı dinlemeyen. Mesela %21 oksijen oranı olmasa biz hayatta kalamıyoruz. Dünyada canlılık diye bir şey söz konusu olmuyor. Ama bu %21 oranı hep korunuyor.
Hep.
Peki ben şu anda oksijen alıyorum. Değil mi? Karbondioksit veriyorum. Benim gibi fil, 8 milyar insan bunu yapıyor. Filler, atlar, tavşanlar, fareler hepsi bunları alıp veriyor ve belli bir süre sonra bu oksijen oranının direkt düşmesi lazım değil mi? Düşünce de hayatın olmaması gerekiyor. Ama böyle olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü fotosentez yapan bitkiler var diyoruz. Bunu %20'sini yapıyor. Peki geri kalanını kim yapıyor? Bizim haberimiz bile yok ama okyanusun derinliklerindeki diatomlar, değil mi? Oradaki diatomlar yapıyor. Şimdi bunlar peki, şimdi bunu böyle anlatınca çok hoş değil mi? Böyle bunlar yapıyor. Tamam o zaman. Öyle değil ki. Şimdi şöyle olması gerekiyor. Bu şuursuz bitki dediğimiz şey ot değil mi? Üstüne basıp geçiyoruz veya koparıyoruz veya yiyoruz bir kısmını ve meyve çıkıyor. Hiçbir şuuru olmayan, aklı şuuru yok diyoruz. Şimdi diatomlar da okyanusun derinliklerinde yaşayan yine o küçücük gözle görünmeyen bakteri şeyler. Şimdi bu canlıların şunu hesaplaması gerekmiyor mu? %21 oranı koruması için. Dünyada kaç tane insan yaşadığını bilmesi gerekiyor. Bunun kaç santiki metre küp ciğer olmasını bilmesi gerekiyor. Ve kaç kere de nefes alıp verdiğini bilmesi gerekiyor. Evet. Farenin aynı, filin ayrı, evet, atın ayrı, tavşanın ayrı, kedinin, köpeğin hepsini alt alta yazacak bunlar. Ve yazdıkları da hepsini yazdıktan sonra bu da yetmiyor. bu hayvanların dışında dünyada kaç tanesinin öldüğünü bilmesi gerekiyor, kaç tanesinin de doğduğunu bilmesi gerekiyor anlık. Ve alt alta hepsini toplayacak, diyecekler ki sonra kendi aralarında da iletişime geçecekler. Diyecekler ki biz %20'sini yapacağız, siz de %80'ini yapın, böyle canlılık sürsün mü diyorlar yani. Yani bunu yapabilecek bir hesaplama yapabilecek güçleri var mı?
Yok.
Yok. Bunu yapan üstün bir akıl var o zaman. Evet. Sen bunu niye kabul etmiyorsun? Niye Allah'ın varlığını kabul edip Allah'a, değil mi? Allah'a gereği gibi kul olmuyorsun. Evet. Allah'ın dedikleri senin için önemli olsun. Allah'a borçlusun her saniyeni.
Evet.
Ona rağmen sen nasıl olur da farklı şeylere yönelirsin? Yani senin yaşaman için gerekli şartlardan herhangi birini Allah yerine getirmese, yani lütfunu çekse kıvranırsın burada. O zaman Allah'a teslim ol, değil mi?
Evet.
Sen Allah'a dediklerini yerine getirmeyeceksin ama. İşte bu mantık insanı oraya götürüyor. Tesadüf mantığı. Halbuki tesadüfen olmadıysak, bizi Yüce Rabbimiz Allah yarattı. O zaman biz her saniyemizi Allah'a borçluysak, Allah'ın her dediği bizim için en hayati konu. Birinci öncelikli. Allah'a, ilk sırayı Allah'a koymazsanız diyor.
Evet.
Değil mi? Hazreti Ömer'in bir sözü var. Hem ilk sıraya koyduklarınızı kaybedersiniz, hem Allah'a kaybedersiniz. Onun için bizim her zaman ilk sırada kalbimizde, gönlümüzde, aklımızda, her yerde Allah var. Sabah kalktığımız andan itibaren borçlu olduğumuz, hayatımızı borçlu olduğumuz Yüce Rabbimize hamd ile başlayacağız. Ve bütün günümüzde onun ne dediği, onun sınırları içinde yaşayacağız.
Evet.
Ve bu şekilde de hayatımızı son vereceğiz inşallah.
Zaten bu dinlediğimiz ve bütün bu öğrendiğimiz bilgiler sadece bilgi amaçlı bizde değil. Allah ayetinde hayvanlarda sizin için ibretler var diyor. Yani burada Allah'a olan teslimiyetimizi arttırmamız gerekiyor. Allah bunu istiyor ayetlerinde veya bu hayvanlarda olan bilgilerde.
Tabii.
Ayetinde de bildirdiği gibi çeşitli çeşitli bilgiler anlatıyoruz şu an birbirimize. Ama sadece bunlar bilgi olarak kalmaması gerekiyor bizde.
Evet.
Şuurlu bir şekilde ibadet etmemiz lazım. Bu mucizeleri ve
görebilmemiz lazım.
Bu mucizeleri görebilmemiz lazım, anlayabilmemiz lazım. Mesela ben bugün koaladan bahsedeceğim. Koala Avustralya'da yaşıyor ve okaliptüs denen bir
bitki.
Ağaç, bir bitki de barınma ihtiyacını görüyor. Bu 600 çeşit okaliptüs türünden sadece 35 tanesinde yaşayabiliyor. Ve bu 35 tanesinde ayrı ayrı görevleri var. Sadece barınma olarak değil, hem gıda amaçlı, yemek amaçlı, hem de ilaç ve tedavi amaçlı kullanıyor bunun yapraklarını. Sadece bir ağaçta yaşamıyor yani.
Ve zehirli bir bitki.
Zehirli bir bitki ve başka hayvanlar yediği zaman bu bitkiden ölüyorlar direkt.
Evet, maşallah.
Koalanın ölmemesinin sebebi, karaciğerinde çok önemli, çok güzel bir sistem var. Allah mucizevi bir şekilde yaratmış. Panzehir üretiyor direkt. Yani, o al
zehre karşı.
Evet, eterik yağı üretiyor.
Evet.
O eterik yağını karaciğerindeki sistem sayesinde dışarıya atıyor koala. Dışarıya attığı zaman vücudundaki kürkün içinde o sıvı şekilde yayılıyor ve bir kısmı havaya karışıyor. Bir kısmı da vücudundaki bakterileri, aşereleri aşağıya doğru atıyor. Yani onları da yok ediyor.
Maşallah.
O zehirin öldürme etkisi var ya, kendinden başka her şeyi öldürüyor.
Maşallah.
Muhteşem bir savunma sistemi bile hastalığına karşı. Ayrıca sadece hastalığında, mesela nasıl hastalandı? Ateşi yükseldi. O 35 tür bitkiden hangisinin ateşi yükseldiğinde onu kullanması gerekiyorsa gidiyor o bitkiden yiyor. Ateşi düştüğünde hangi bitkiden yemesi gerekiyorsa, yani hangi türden yemesi gerekiyorsa gidiyor onun yaprağından yiyor.
Evet.
Ve dünyadaki vücut ısısını da dengeliyor bu şekilde. Aynı zamanda koalaların çok önemli bir özelliği var. İnternette fotoğraflarını da görüyoruz. Hep böyle bir şaşkınlık içinde, gözleri açık.
Evet.
Çok tatlı, masum bir duruşları var. Hep böyle, sanki böyle bir korku duruşları var.
Sakin.
Çok korkak bir hayvan. Bunun sebebi de kalbinin çok hassas olması.
Ve, onun için çabuk ölüyor.
Evet, onun için kalp krizinden ölebilen bir hayvan. Genelde de zaten hep korktukları için kalp krizinden ölüyor bu hayvanla. Bu hayvanın mesela biraz önce de anlattığım gibi bu türde mucizevi karaciğerinin işlevselliği, bu zehri etki etmemesi, panzehir. Düşünsene şimdi, zehirlendim ben veya ateşim çıktı. Hastaneye gidiyorum ve orada bana ilaç yazıyorlar. Gidiyorum eczaneden, ilacımı alıyorum. Ama ilaç hazır bir şey benim aldığım.
Evet.
Ama o ilacı yapan kişi, yüzyıllardır aktarılan bilgiyle o ilaç yapılıyor.
Tabii.
Ama koala bunu ilk yaratıldığı andan itibaren
tabii,
zehirlendiği zaman ne yapacağını biliyor. Ateş çıktığı zaman hangisinden yiyeceğini biliyor. Onu Allah'ın ilhamıyla yapıyor tabii ki.
Maşallah.
Bu tesadüfen olamaz yani.
Maşallah.
Çünkü
tesadüfen olan bir şey olsa biz de doğduğumuz andan itibaren ne yapacağımızı bilirdik. Her şey önümüzde olurdu. Biz Allah'ın bize verdiği akılla onu kullanarak ve Allah'ın göstermiş olduğu bize ibretlik böyle ilhamlarla hayvanlarda görmüş olduğumuz mucizevi örnekler. Yeteneklerle onları kendimize örnek alıyoruz. Çünkü Allah ayetinde öyle bildiriyor. Sizin için ibretlik şeyler vardır diyor hayvanlarda. Ve günümüzdeki teknoloji, tıp hep bu şekilde hayvanlarda gördüğümüz mucizevi şeylerle daha da gelişmiş bulunmakta. Evet. Allah ayetinde evet. Şöyle bildiriyor. Kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. İşte gaybı da müşahede edebileni de bilen, üstün ve güçlü olan esirgeyen odur ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Secde suresi 6-7. Allah ayetinde yaratmanın da ne kadar kudretli bir şey olduğunu, insanın da bir çamurdan yaratıldığını, yani yoktan yaratıldığını bildiriyor ayetinde.
Evet, dediğin gibi tesadüfen olmuş olsa 35 bitkiden, yani deneme yanılmayla bulması gerekirdi mesela.
600 çeşit bitkiden 35 çeşidini kullanıyor.
35 çeşidini kullanıyor ve onun içerisinde değil mi tam bir tanesi o ateşle mesela yükseldiğinde evet, indirmesi olarak, evet, ilaç olarak vesile oluyor veya diğer türlü. Yani onu deneme yanılmayla bulsa evet, dediği gibi evrimcilerin, yani onu bulana kadar çoktan hayatını kaybeder. Yani evet. Bir de hepsi dediğin gibi hepsi de doğrusunu buluyor. Yani bu tabii ki dediğin gibi tesadüfle değil. Ancak Allah'ın ilhamıyla değil mi o bilgiyi nasıl elde etmiş olacak? Tabii ki Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği açık, yani başka bir seçenek yok. Yine başka bir hayvandan ben de bahsetmek istiyorum hayvanlara geçmişken. Fok balıklarına baktığımızda da denizaltılarla kıyasladığını, yani vücut yapısını denizaltıyla kıyaslıyorlar. Ve gerçekten de en büyükleri mesela 6,5 metre ile 4 tona kadar olabildiğini görebiliyoruz fok balıklarının. Ve çok büyük bir dalış ustası olduklarını görebiliyoruz. Normalde insanlar dalarken değil mi birçok yanına işte malzeme alıyor, ekipman alıyor ki dalabilsin veya vurgun yemesin mesela, öyle tehlikelerle karşı karşıya. Şimdi fok balığına baktığımızda bu tehlikelere karşı nasıl önlem alıyor? Yine çok mucizevi sistemler görüyoruz. Yani Allah'ın orada tam olması gerektiği şekilde bir vücut yapısını yarattığını görüyoruz. Ve bu vücut yapısı da yine baştan, yani doğuştan itibaren olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda genel olarak katı bir yapısı var. Sadece mesela kafatası çok katı bir yapıya sahip ama kaburgaları ve yüz kasları, yüz kemikleri böyle içe çökebilecek şekilde yumuşak bir yapıya sahip. Ve bunun nedeni ise su basıncı havayı ciğerlerden ittiği zaman nefes borusu neredeyse hacminin yarısına kadar çöküyor. Yani içe çöküyor ve böylelikle kaburgalarda içe çökmüş oluyor. Ve tam baktığımızda o tam gerekli yerlerin katı değil de tam aksine yumuşak bir yapıya sahip olması kemiğin dış yapısının, yine baktığımızda özel bir sistemle, yani o DNA'sında kodlu olması gerekiyor o bilginin. Evet, evet. Yani dalgıç sistemine göre yapılı, o var olması gerekiyor DNA'sında. Çünkü kafatası mesela o şekilde yine olsa içe çökecek şekilde kafatası, yani beyine zarar görürdü ama beyni korunmuş oluyor. Katı bir yapıya sahip oluyor. Ama mesela kaburgalar katı olmadığını görebiliyoruz. Yine bu, yani o kendisinin geliştiremeyeceği, DNA'sında bunu kodlayamayacağı bir bilgi. Şimdi baktığımızda reflekslerden bahsetmiştik az önce. Fok balıklarının da kas refleksleri bulunuyor. Dalarken hem burun delikleri kapanıyor refleks olarak ve aynı zamanda gırtlak ve yemek borusu da kapandığını görebiliyoruz. Evet. Ve böylelikle su altında çok rahatlıkla avlarını yakalayabiliyorlar. Çünkü aksi durumda su kaçacaktı mesela yemek borusuna veya işte ağzına veya burundan mesela, çok rahatsız edici, hatta imkanı olmayan bir şey olacak, yani avlanamayacaktı. Yine burada kendisinin yapmadığını bir refleks olduğunu görüyoruz. Yine bunun DNA'sında kodlu olduğunu görüyoruz. Ve kendi bilgisiyle değil, bunu zaten doğuştan itibaren Allah'ın ona lütfettiğini ve böylelikle orada hayatını rahatlıkla sürdürebildiğini, yani avlanabildiğini görüyoruz. Yoksa o donanıma sahip olmasa hiçbir şekilde hayatını devam ettiremez. Ve vurgundan bahsetmiştim. İnsanlar vurgundan mesela önleyebilmesi için çeşitli ekipmanlarla iniyor işte su altına.
Tabii yavaş yavaş
çıkıyor. Evet, yavaş yavaş iniyor. Çıkarken dediğim gibi yavaş yavaş çıkıyor. Ama fok balıklarına baktığımızda onlar dalmadan önce akciğerlerinden havayı boşaltıyorlar. Çünkü neden? Baktığınızda onların o kandaki al yuvarlar yapısı, onların orada oksijeni depolayabilecek şekle sahip olduğunu görüyoruz. Yani insanlar bunu yapamazken fok balıkları ak yuvarlar yapısında, kanında oksijeni depolayabiliyorlar ve böylelikle akciğerde değil de kanda oksijeni depoluyorlar ve böylelikle vurgun yeme ihtimali de ortadan kalkıyor ve çok rahat bir şekilde dalabiliyorlar. İşte aşağıda avlanabiliyorlar, hayatını devam ettirebiliyorlar ve olağanüstü büyük bir yapı.
Maşallah.
Mükemmel, çok çok çeşit donanımlara sahip olduğunu görüyoruz. Yani sadece bir hayvan olarak görüyoruz ama baktığımızda insandan çok daha o dalgıç için değil mi? Kompleks olduğunu görüyoruz. Yani tüm donanımlara sahip, yoksa kendisi o donanımları elde edemeyecek sonuçta. Tabii. Dışarıdan gidip de bizim gibi imal edip onu alamaz. doğuştan itibaren vücudunda mevcut bulunması gerekiyor. Bunun da zamanla gelişemeyeceği aşikar, yani evrimin iddia ettiği gibi evrimleşme süreci olamayacağı çok belli. O yüzden bu da bir iman hakikati oluyor. Yani hepsinin bu diğer hayvanların olduğu gibi bu hayvanın da ilk andan itibaren bu şekilde donanımlı olması gerekiyor. Hiçbir şekilde çeşitli özelliklerinin sonradan oluşması imkansız olduğunu gösteriyor ve Allah tarafından yaratıldığını bize gösteriyor.
Bilgi var, kullanıyor.
Evet.
Ve vücudundaki mekanizmalar ona göre o, yani o bilgini doğduğu andan itibaren kullanabiliyor bir de. Yani bir eğitim almasın, üniversiteye gidecek, liseye gidecek, bizim gibi eğitim alıp da bir şey sahip olmuyor. Bu hayvanlar bizim daha araştırıp yeni bulabildiğimiz şeyleri zaten uyguluyorlar ve yapıyorlar. Yani hani vurgun yemiyor ya, belli bir çapraz bir şekilde su yüzüne çıkıyor, direkt çıkmıyor. Vurgun yiyeceğinin farkında olduğu için o sistemi biliyor, nasıl, hangi açıda su yüzüne çıkarsa o zaman bir şey olmayacağının bilincinde hareket ediyor. Bu muhteşem özellikler tabii Yüce Rabbimiz Allah tarafından onlara verilmiş.
Maşallah. Ya. Evet, ben de şimdi bir böcekten bahsedeceğim. Yine insanların bu döneme kadar yapamadıkları bir işi yapan bir böcek bu. Şimdi tarif ettiğim sistemler hep bizim teknolojimizden daha üstün, değil mi? Kas tabii, kemik sisteminden bahsettik. İşte bugün çok yüksek bir bina yapmak istiyorsanız siz oradaki iç yapıda kemiğin yapısını taklit etmeniz gerekiyor ki az malzemeyle o sağlamlığı elde edebilin. Ve hafif bir şekilde tabii ki. Tabii. Şimdi bakın, Stenocara isimli bir böcek var. Stenocara ismi. Namib çölünde yaşıyor. Bu böceğin sırtında, kabuğunda girintili çıkıntılı bir yapı var. Böyle yani. Zirveler var. Ve işte zirvelerin arasında da kanallar var. Vadiye benzetebileceğimiz bir yapı var. Stenocara'da. Namib çölünde yaşıyor. Şimdi çöl ortamını, az çok çöl dediğimizde zaten yani hepiniz tahmin etmişsinizdir. Suyun hiç olmadığı bir ortam. Adeta hiç olmadığı bir ortam. Sadece şöyle bir farkı var Namib çölünde. Ayın sadece 6 gününde okyanus meltemleriyle böyle 6 gününde sabahları sis oluyor. Çok yoğun bir sis oluyor. Ve havada buhar zerrecikleri, su damlacıkları sisle beraber tabii ki gelmiş oluyor o bölgeye. Şimdi Stenocara bu böcek tam onun geldiği vakti biliyor. Maşallah. Sabah vaktinde geliyor. Ayın 6 günü. O vakitte tepeye çıkıyor çölde ve uygun bir açı alarak tam o okyanus meltemlerinin gelişine uygun bir açı alarak oraya doğru tutuyor kendisini. Şimdi o sis hemen üst tarafa geliyor tabii kabuğuna. Şimdi kabuğunun da şöyle bir özelliği var. Zirveler var dedik ve arada kanallar var. Böyle bir engebeli bir yapı gibi düşün, girintili çıkıntılı. Zirvelerde herhangi bir maddeyle kaplı değil o zirveler, tepecikler. Ama tepeciklerin birbirine bağlı olduğu vadi olarak nitelendirebileceğimiz ara kanallar bal mumuna benzer bir yapıyla kaplı. Şimdi o da şunu sağlıyor. Tepeciklerde bal mumu gibi bir madde olmadığı için o su buharını çekmeye yarıyor. Bal mumu olan ara kanallarda suyu itmeye yarıyor.
Teflon benzeri bir yapı var.
Evet, yani itme özelliği gösteriyor. Şimdi su geldi yukarıdan tepeciğe tutundu su buharı. Tabii yer çekimiyle beraber aşağı iniyor. Sonra aşağı indiğinde o bal mumu kaplı kanallara geldiğinde de o da suyu itiyor. Yukarı doğru itemediği için de etrafta böceğin ağzına doğru gelen paralel kanallar var. O kanallara itiyor suyu. Oradan da su yoğunlaşmanın artmasıyla, yoğunlaşmanın artmasıyla işte büyük damlacıklar haline gelip böceğin ağzına, tam ağzına geliyor. Şimdi harika bir yapı bakın maşallah. Şimdi burada bu işin olmaması için, yani burada amaç ne? Böceğin suyu içmesi. Burada böceğin suyunu içmesini normalde engelleyebilecek o kadar sistem var ki. Şu an maddeleri saymaya kalksak 100-200'ü bulur belki. Değil mi? Yani o su başka bir yerde birikebilirdi sırtında. Böcek hiçbir zaman ona ulaşamayabilirdi. Yani o kanallar, yandaki kanallar olmazdı. Su gelirdi tepede, dururdu veya arkadan akardı. Ağzına doğru gelmezdi. Yani böyle yüzlerce madde var. Ama bunların hepsi böceğin yaşayabilmesi için tam anlattığımız gibi olması gerekiyor ve tam anlattığımız gibi oluyor. Ve böcek de suyu bu şekilde elde ederek yaşayabiliyor. Maşallah. Şimdi biz böyle bir sisteme sahip değildik. Böceği inceledi. İki tane araştırmacı var. İngiliz araştırmacılar. Şimdi bu böceğin sırtındaki yapıdan sonra çadır üretmişler. Özel çadır. Bu çadırın yüzeyi aynı şekilde tasarlanmış. Bu böceğin sırtında olduğu gibi. Şimdi onun da afet bölgelerinde, mesela büyük bir deprem olan bölgede Güney Amerika'da uygulamışlar. Brezilya'da, yanlış hatırlamıyorsam. Ülke ismi Brezilya olmalı. Orada uygulamışlar bunu. O çadırlarla işte depremzedelere o çadırları vermişler. Her çadır O havadaki buhar zerreciklerini toplayarak, tabii ortamın da ona uygun olması lazım. Hani sisin olduğu bir ortam olması lazım. Onları toplayarak kendine suyunu, damıtılmış suyunu elde edebilmiş çadır mesela. Herkesin önüne böyle kuyu gibi büyük şeyler yapmışlar, depo benzeri. Herkes sabah geliyor, oradan suyunu alıyor.
Tabii.
Bir yapı var.
Daha önce bunu yapıyorlardı bilim adamları ama %12 verimle çalışıyordu. Stenokor'u keşfedildikten sonra %80 verimle bunu uyguladıklarında %80 verime çıktılar. Evet. Ve ayrıca bilim adamları şunu buldu Stenokor'da. O tepeciklerin büyüklükleri, eğimleri, o şey kanalların üzerinde özel bir formüle, bir formüle sahip.
Maşallah.
O formülde bir yazmışlar, burada gösteremiyoruz, diğer yayınlarımızda gösteriyorduk. O formüle böyle o kadar karmaşık bir formül ki. Kara kökler işte üst 10 üzeri 3 yani bu detaylı bir formül ama bu böceğin her Stenokor'a böceğinin üstünde o formül var. Bizim adamları bunu bulmuş. Bir hayvanın bu formülü bulup yazıp keşfet, da kendi vücudunda yapamayacağı belliyken belli ki bunu oraya onu yaratan Yüce Rabbimiz Allah olduğu çok açık inşallah.
Ya orada bir tasarım var, orada bir matematik var.
Tabii.
Bunu kim yaptı? Şimdi fabrikadaki matematiği, fabrikadaki mühendisliği yapan, her zaman söylüyoruz, mühendisler insanlar var. Bunu kim yaptı değil mi? Stenokor'un sırtındaki bu tasarım kime ait? Bunu sormak gerekiyor. Baktığımızda Allah'ın yarattığını görüyoruz. Çünkü canlı da onu kendisinde yapamaz. Değil mi? Bizim kendi işte akıllı, şuurlu insanlarız biz. Üniversite mezunu, kimya mühendisi oluyor, işte doktor oluyor vesaire mühendis oluyor. Sen vücudunda bir sistemi geliştirebiliyor musun? Bir özellik atabiliyor musun? Hadi bunu kat. Sırtına öyle bir sistem yap ki, değil mi? Sisin içine girdiğinde suyu ağzına getirsin mesela.
Tabii.
O kadar değil mi? İnsan şuurlu, okumuş bir varlık olmasına rağmen eğitim görmüş. Stenokor'a bunu kendisinde zaten yapamaz. Hiçbir canlı vücudunda böyle bir değişiklik yapamaz. Taş toprak da yapamaz bunu.
Tabii.
Doğada. Tabii. Yani doğada Stenokor'un yaşadığı bölgedeki taş toprak yoğuşma nedir? Okyanus meltemi nedir? Sis ne zaman gelir? Ayın hangi günü gelir? Ne zaman gider? Bunu bilemez.
Tabii.
Mutasyon hiç bilemez. Ya dışarıdan gelen bir ultraviyole ışını, X ışını, kimyasallar, DNA'yı bozan bir yapı. Bu sırtında nasıl bir yapı, Gökalp'in dediği gibi nasıl bir matematikle o tepeciklerin olması gerektiğini de bilemez. Tabii. O tepeciklerin de boyutu milimetrenin 100.000'de biri büyüklüğünde.
Evet, çok, evet. Ufak
yani. Ve yüzlerce böyle binlerce tepecikten oluşuyor. İşte Allah'ın yarattığını gösteriyor bize maşallah. Maşallah. Biraz önce söyledin, insanlar neden kabul etmiyor dedin ya. Aslında birçok insan kabul ediyor bunu. Yani ayette Allah örneğini veriyor değil mi? Gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olursanız Allah derler. Şimdi bu canlıyı sen anlat. Her insana ateistim diyen anlat, Allah'a inanmıyorum diyen anlat haşa. Hepsi söyler, kabul eder. Yani
tesadüf olamaz.
Hepsi demeyeyim de birçoğu kabul eder. Evet, gerçekten bu böyle oluşamaz tesadüfen, mutasyonla, doğa olaylarıyla. Bunun yapan bir varlık var, bir mühendis var. Allah'ın varlığını kabul eder. Ama oradan sonra işte biraz önce de bahsettik. Dünyaya yönelmesi, Allah için veya onu düşünüp sonra hemen unutması, şeytanın unutturması. Ya o ilk hakikaten bir şimşek çakıyor beyninde ama bir saat sonra aynı şekilde, aynı heyecanda, aynı imanda olmadığını görüyoruz.
Evet.
Hani Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor. Ahir zamanda iman bir sabah geliyor, bir sabah gidiyor. Bir uyandığında imanlı yatan imansız uyanabilir, imansız yatan imanlı uyanabilir diyor Peygamberimiz hadisinde. Gerçekten öyle yani. O an iman ediyor, şekleniyor, heyecan duyuyor. Sonra bir saat sonra o gidiyor. Sanki bambaşka bir adamla konuşuyormuşsun gibi oluyorsun. Evet. İşte o yüzden Allah ona her an vermesi çok büyük bir nimet, çok büyük bir şükür vesilesi.
Tabii vicdanı Allah mutlaka onu bir kere hissettiriyor. Yani evet. Herkes bunu dediğin gibi kim olursa olsun.
Evet.
Yani doğruyu gördüğünde, delilleriyle anlattığında doğrunun ne olduğunu bir kere vicdanen kabul eder.
Evet.
Ama dediğin gibi daha sonra başka faktörler, şeytanın etkilemesiyle kışkırtması, evet, vesvesesi onu başka yola çekiyor.
Evet.
Yani puta tapanlarda da biz bunu görüyoruz. Zamanında Hazreti İbrahim örneğinde Allah Kur'an'da belirtmiş. Onlar yokken ortamda putlarını kırıyor. Sadece bir tanesini bırakıyor. Geldiklerinde kim bunları yaptı diyorlar İbrahim'e. O büyüğüne sorun diyor. Bakalım bilebilecek mi? O zaman farkına vardılar diyor. Yani sonuçta onu yapamayacağını, onları kıramayacağını bir an olsun fark ediyorlar. Vicdanları kabul ediyor. Ama daha sonra yine hemen dönüyorlar dikkat ederseniz orada. Yani İbrahim'i orada, Hazreti İbrahim'i yakma isteği daha fazla, yani daha yoğun, ağır geliyor. Nefisleri ona daha çok onu gösteriyor. Evet. Şimdi yani demek ki vicdan kabul ettiği halde Allah belirttiği gibi zulüm ve büyüklenme dolayısıyla. Yani zulüm ve büyüklenme de insanı haşa dünyaya yönlendiren bir özellik. Yani Allah'ın yaratmasını bir kenara bırakıp görmezden gelip daha doğrusu onu örtüyor da adeta. Yani vicdan tarafını insan örtüyor. kapatıyor. Diğer tarafa yöneltiyor. Yani Hazreti Yusuf'ta da görüyoruz. Yani orada da vicdanları kabul ediyor. Hazreti Yusuf'un orada suçlu olmadığını, orada bulunan, o hükmü, kararı veren herkes çok iyi biliyor. Ama hapse atmak ağır bahsi diyor. Yani nefisleri onu o yöne yönlendiriyor. Evet. Şeytan o yöne yönlendiriyor. Ondan dolayı insanların aslında iman etmediğini görüyoruz çoğu insanın bu şekilde. Allah yani yoksa baktığımızda o canlıda evrimcilerin iddia ettiği zamanla olmuştur ifadeleri var. Yani çok yanlış bir ifade. Hiçbir şekilde de biraz önce de bahsettik. Evet. Milyonlarca yıl geçse de olmaz o zaten. Yani kendi başına o canlının vücudunda ortaya çıkmaz. Evet. Hiçbir şey bu şekilde olmaz. Çünkü zaten canlının onu oluşturabilecek vakti de yok. Yani dediğin gibi ayda 6 gün sadece bununla karşılaşıyor. Bu durumla karşılaşıyor, özel durumla. Yani onunla eğer o özelliğe sahip olmasa zaten su ihtiyacını karşılayamayacak. Zaten yok olup gidecek. Yani nesli yok olup gidecek. Evet. Onu geliştirme ihtimali zaten yok. Evet. O kadar o hayatında, hayat sürecinde. Allah böyle her canlıda mükemmellik var etmiş. Yani sadece biz kuşlara dahi baktığımızda, şimdi kuştan bir örnek vereceğim de kuşlardan bir örnek. Sadece kuşlara baktığımızda bile binlerce çeşit kuş olduğunu görüyoruz. O binlerce çeşit kuşun farklı farklı üremeleri var. Farklı farklı değil mi? Beslenme şekilleri var, yaşam şekilleri var. Yuva yapmaları, avlanmaları hepsi birbirinden farklı. Tabii. Sadece kuşlara baktığımızda dahi. Tabii. Havada uçan kuşlara diyoruz. Ama hepsinin farklı şekli. Bunlardan birisi bugün anlatacağım. Sümsük kuşları genelde Antarktika'da adacıklarda yaşıyorlar ve toplu koloniler halinde binlercesi bir arada yaşıyor. 80 santim boyunda, kanat genişliği de açtığında 2 metreye ulaşan büyük kuşlardan birisi. Allah bu kuşta da birçok özelliği bir arada var etmiş. Yani adeta yaşayabilmesi için ona sahip olması gereken fiziksel özelliklerin hepsini vermiş. Uzun bir boynu var, uzun bir gagası var. Dediğim gibi yani büyük bir kuş, 80 santim ya da 2 metre genişliğinde kanat boyu var. Ve suda rahat yüzebilmesi için, bakın şimdi resmini tabii gösteremiyorum aslında, yani merak edenler daha sonra internetten bakabilirler. 4 parmağın arası adeta palet şeklinde. Ve rahat bir şekilde, bundan dolayı suda rahat bir şekilde yüzebiliyor. En büyük özelliği çok mükemmel bir dalıcı olması. Evet. Şimdi sudan 30 metre yükseklikte uçarken bu kuş, suyun altındaki yani besini, balığı fark ettiğinde birden suya bir dalış yapıyor. Bakın kanatları açık uçarken öyle bir kapatıyor ki, şimdi resimlerine baktım, adeta bir ok görüntüsü. Yani gagası, boynu, vücudu, kanatları tamamen kapanıp ayaklarını da çekiyor. Tamamen bir ok görüntüsü ve suya dalış anındaki hızı hesaplamışlar, 100 kilometreyi buluyor. Şimdi normal şartlarda 100 kilometreyle o yüksekten bir canlı suya daldığında çok büyük zarar görmesi gerekir. Tabii. Ama Allah bu şekilde, yani bir kere vücut yapısı ona çok uygun ve yüzünün bir kere parçalanması gerekir normal şartlarda. Yani çünkü yüzüyle dalıyor oraya. Evet. Ama derisinde, yüzünde ve derisinde hemen altında su baloncukları var. O yani baskıyı azaltan emen baloncuklar var. Allah bu şekilde özellikle yaratmış maşallah. Şimdi dediğim gibi balıklarla avlanıyor. Şimdi şunu düşündüm gerçekten, aslında belki çoğu insan onu da şu anda aklına gelmemiş olabilir ama şimdi hava ortamıyla su ortamı birbirinden çok farklı. Yoğunluğu çok farklı. Yani dışarıda, yani havada yaşayan, gökyüzünde yaşayan, karada yaşayan insanların görmesiyle sudaki canlıların görmesi birbirinden farklı. Evet. Ve oradaki cismin havadan, yani sudaki cismin havadan gözükmesi çok farklı. Evet. Bir kırılma var bir kere orada. Evet. Yani daha yoğun bir yüzeye girdiğinde oradaki alttaki cisim farklı noktada gözükebilir. Evet. Yani onu bir kere hesaplaman lazım. Sen 30 metre yukarıda uçuyorsun, suyun altında bir balık var ve daldığında anında o balığı yakalıyorsun. Evet. Bir kere çok ciddi bir hesaplama var burada.
Tabii.
Optik hesaplama var.
Maşallah.
Değil mi? Kırılma nokta, yani kırılmayı hesaplaması lazım. O canlının bir kere yani balık 10 santim aşağıdayken farklı yerde gözükür. 20 santim aşağıdayken farklı yerde gözükür. O hesaplamaları yapıyor olabilmesi lazım bir kere. Allah bu özellikle var etmiş. Daldığı anda o balığı yakalıyor. Bir bu özellik. Şimdi yüzeydeki balıklarla daha ziyade avlanıyor ama zaman zaman Allah şunu da gösteriyor. Diğer suda yaşayan canlılarla ortaklaşa bir avlanma şekilleri de var. Suyun altında yaşayan yunuslar daha derinlerde yaşayan sardalya sürüleriyle besleniyorlar. Ve sardalya sürüsüne yunus alttan bir saldırı yaptığında o sürü ikiye bölüyor. Sürünün kimi yukarı çıkıyor, bir bölümü de aşağıya gidiyor. Yukarı çıkan sardalya sürüsüyle bu sefer bu sümsük kuşları avlanmış oluyor. Yani yunus onlara aslında fayda sağlamış oluyor. derinde olan, yoksa normalde sardalya sürülerini avlaması mümkün değil. Çünkü derinden yüzüyorlar. Ama Yunus onlara bir fayda sağlamış oluyor. Bu şekilde rahat avlanabiliyor balıklarla. Başka bir özelliği daha var. O da çok mucizevi aslında. Evrim teorisini tamamen kökten çürüten bir özellik. Çünkü evrim ne diyor? Canlılar arasında bir çatışma, bir mücadele vardır. Değil mi? Ama bu canlılara baktığımızda, çünkü koloniler halinde yaşıyorlar dedim. Yani farklı adacıklarda. Ve hiçbir koloni, hiçbir sümsük kuşu birliği diğerinin avlanma alanına yanaşmıyor. Yani adeta birbirine saygı gösteriyor. Bölgelerine var. Ve bunu yeni doğan yani yeni sümsük kuşları da daha yaşlı üyelere uyup yandaki mesela diğer sümsük kuşu grubunun alanındaki eğer balık yani av daha fazla olsa dahi oraya gitmiyor. Yaşları takip edip. Yani adeta birbirlerine bir saygı sunuyorlar, saygı gösteriyorlar alanlarına karşı. Ve şu özelliği de fark etmişler. Hiçbir sümsük kuşu grubu da kendi bölgesini, kendi alanını koruma ihtiyacı duymuyor. Çünkü biliyor ki diğeri onun alanına girmeyecek, saldırmayacak. Herkes kendi bölgesinde, kendi alanında avlanmaya devam ediyor. Allah'ın yaratmasına net deliller bunlar. Her canlıdaki özellikler sahip olduğu, hem yaşaması için gerekli özelliklere sahip olması, birbirlerine karşı davranışları, yardımlaşmaları Allah'ın yaratmasına net deliller. Allah Hud Suresi 6. ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Gerçekten Allah her canlının rızkını veriyor.
Maşallah.
Rızkını vermediği bir canlı yok. Bunu yavrusundan tutun yaşlısına kadar hepsine Allah gerekli rızkı veriyor. Yavru canlılara baktığımızda da beslenmeleri çok zordur. Kuşlarda biz bunu görürüz. Annesi yuvaya bırakır yumurtayı. Yumurta kırıldığında yavru çıkar ve annesini babasını bekler. Ağzını açıp ona yem getirmesini, yemek getirmesini. Allah ona rızkı getirir. Annesini vesile kılar. Her canlı da bu şekilde. Yani yüzeyde balık yoksa Allah Yunus'u vesile kılır. Derindeki bir balığı yüzeye çıkartır gerektiğinde. Yani bunu ayette biz görüyoruz. Allah ki yaşamda da biz bunu görüyoruz. Allah ayetlerini gösteriyor. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Tüm açık bir kitapta yazılıdır. Allah katında bir kitapta yazılı olacaklar. Tüm yaratılmışlar. Allah'ın kaderde belirttiği şekilde yaratılıyorlar. Zamanları geldi ve belirtildiği şekilde bir yaşam sürüyorlar Allah'ın ilhamıyla.
Maşallah. İnşallah. Bu hayvandan alacağımız ibret de Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi çok birbirlerine karşı saygılı olmaları ve muhteşem bir güven duygusu var işlerinde çok, birbirlerine karşı. Güven çok önemli bir konu. Ayrıca ekstra alabileceğimiz bir bilgi de bu burnundaki sivri olmasının nedeni suya dalışındaki o avını almasının nedeni ve o hızda aynı şekilde yine çıkabiliyor bu hayvanlar. Evet, yani burnundaki sivrilik yüzünden. Evet. Bir örnek vermek istiyorum. Tokyo'da Shinkansen trenleri var. Çok hızlı bir tren. Bu trenin en büyük sorunlarından bir tanesi tünele girdiği zaman hava basıncının nedeniyle tünelden çıkışında çok büyük bir patlama yapıyor.
Evet.
Ve bilim adamları bunu araştırdıkları zaman ne bu tarzda sivri burnlu kuşlara örnek alıyorlar. Dalgıç kuşlara bakıyorlar. Ve suya rahatlıkla girip çıktıklarına bakıyorlar, görüyorlar. Ve bu sistemi o trene, Shinkansen trenine uyguluyorlar. Ve artık o sivri burnuyla tren tünele girdiği zaman hiçbir şekilde hava basıncı yapmıyor. Çünkü havayı direkt delip geçiyor. Delip geçtiği için de yolcuların da o sesten ve gürültüden rahatsızlık duymasını engelliyor. Bu da muhteşem bir buluş oluyor onlar için.
Bir de burada uygularken bilim adamları onu tam matematiksel denklemini çıkarıp tam olarak uyguluyorlar.
Evet.
Kendilerine bir şeyler kattığında o burun aynı işlevi görmüyor. Mutlaka bir sorun çıkıyor. Yani Allah'ın yarattığı her şey mükemmel. Yani şunu daha iyi yapabilirim diyebileceğim bir şey yok.
En iyisi
İnsan ucuna bak yani. Ya ben DNA'dan daha iyi bir şey yapacağım, gözden daha iyi bir şey yapacağım, kulaktan daha iyi bir şey yapacağım diyeceğim bir şey. Hepsi yerli yerinde olması gerektiği gibi ve ekleyeceğim bir şey yok. Bu işte büyük bir güç ve sanat ve maşallah, bilgi yani maşallah.
O ortak özellikleri de kullanan birçok canlı var. Şimdi mesela suyun kırılmasını hesap etmesi. Şimdi gözü hem dışarıda görüyor, çok iyi görmesi lazım. Dalış yaptığında da çünkü balık hani sabit durmuyor ki.
Evet.
Çok hızlı hareket edebilen bir canlı, avladığı canlı. Yani. Suyun içine girince muhtemelen o girdiği yerde olmuyor tabii. Onun da bir hesabı var. Yani hareketine göre veya suyun içinde her durumda, her şartta çünkü yukarıdan bir canlı geliyor. Balık tabii. Hareket yapıyor. Ve yapabileceği hareket de çok hani sınırlı bir hareket değil. Her tarafa doğru gidebilir, kaçabilir. kuşun o suyun içinde o dışarıda gördüğü harika uzaktan değil mi? Çok uzaklıkları gördüğü mükemmel göz yapısı suyun içinde de aynı özelliğini, aynı kalitesini koruması lazım ki o balığın hareketini görüp yakalayabilsin ona karşı. Bunda olduğunu görüyoruz. Mesela başka bir balık var suyun içinde. Böyle dalda mesela çekirge ve başka böcek tipler olabiliyor. Tarzı, evet. Ha, ateş böceği oluyor dalda. Suyun altından ağzına su alıp balık suyun içinden su atıyor ona.
O tam kırılmaya.
Böyle mermi gibi su atıyor. Evet. Tam yani 15-20 santim kadar yukarı atıyor. İşte, suya yakın dallarda bekliyor o böcekler. O böcekleri suyla vuruyor. Suya, su isabet ediyor böceğe. Tık düşüyor böcek. Hemen geliyor. O da suyun üzerinden onu avlıyor, yemiş oluyor böylece. Şimdi burada da yine aynı teknoloji var.
Evet.
Yani farklı bir teknolojinin onlarca yüzlerce canlı olabildiğini de biz görüyoruz aslında. Maşallah. Ya suyun o kırılmasını hesap eden, Allah'ın o özelliği yarattığı birçok canlı var. O canlı da onlardan birisi. Yani suyun içinden bakıp nokta atışı yapıyor ve avladığı canlı küçücük bir canlı. Yani şu kadar parmak ucumuz kadar bir canlıyı avlıyor. Attığı su damlası da zaten ufacık. Balık zaten küçük, ağzına aldı su. Onu fırlattı. Yani çok küçük bir cisimle küçük bir canlıyı yine vuruyor tam isabetle.
Nokta atış yapıyor.
Ya burada milimetrik hata olmaması lazım ki onu yapabilsin. Deneme yanılma da olamaz. Yani böyle akşama kadar atar o zaman. Zaten hızlı bir şekilde besin bulması lazım yaşayabilmesi için. Onu ilk atışta yani videoları var yine izleyebilir izleyenleriniz. İlk atışta tak vurup onu hemen avlayabiliyor.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, iman hakikatlerini anlattık. Allah'ın yaratılış delillerine çok güzel örnek verdik. Yaratılış delillerine çok güzel örnekler verdik. Şeytan boş durmuyor tabii. Kendi taraftarlarıyla birlikte tam tersi bir telkin de yatıyor.
Evet,
bunun örneklerini de çok fazla görüyoruz. Bunun en fazla kullanıldığı yönlerden bir tanesi de Darwinizm ve evrim teorisi.
Evet.
Eğitim hayatımız boyunca da evrim teorisinin etkisi altında, telkin altında bir maruziyete maruz kaldık daha doğrusu. Bize öğretilen şeylerden bir tanesi mesela türler içinde oluşan farklılıkların genetik farklılıklarımızdan, yani DNA'da olan genetik farklılıklarımızdan, mesela bir zencinin beyazdan farkı gibi, işte uzun boy, kısa boy gibi çeşitli özelliklerimizin tür içinde bile DNA'dan kaynaklandığı ve bu da işte ırka dayalı olarak bir üstünlük vesilesi olarak bize öğretildi. Halbuki gerçek böyle değil. Yani biz biliyoruz ki şu anda dünya üzerinde her türlü özelliğe sahip insan var. Yani 1.40-1.50 boyundaki insan da yaşıyor. 2 metre boyunda da insan yaşıyor. Çok güçlü kas yapısına sahip insan da var. Çok cılız kas yapısına sahip insan da var. Çok akıllı insan var. Bir miktar geri zekalı olan insanlar var. Ama hepsi bunların aslında aynı DNA dizisine sahip. Aksi takdirde zaten bir araya geldiklerinde çocuk sahibi olması, üremesi diye bir şey zaten söz konusu olmazdı. DNA'ların eşleşmesi mümkün olmazdı. Yeni bir çocuğun ortaya çıkması mümkün olamazdı. Bu büyük bir telkin aslında yapılan.
Evet.
Yani baktığımız zaman dünya üzerindeki nereye bakacak olursak bakalım, insanların DNA'sında aslında bir fark yok. Tabii ki farklar var ama farklar sadece var olan genlerin ne kadar çalıştığıyla ilgili farklarda.
Evet.
Mesela zenci ile beyaz arasında ne fark var diye bakacak olursak, deri özelliği olarak derimizde melanin pigmenti var. Melanin pigmenti bir beyazda, bir işte Kuzey Avrupalı bir insanda çok az çalışırken bir zenci de onun belki 100 katı, 150 katı çalışıyor. Aynı DNA dizisi ikisinde de var. Ama bunların ekspresyonu dediğimiz, yani işlevsel hale gelmesi birbirinden farklı. İnsanlardaki farklılıklar oluşturan da bu. Büyüme hormonu mesela, işte uzun boylu bir insanda kısa boylu insana göre daha fazla çalışıyor. Ama iki gende ikisinde de var.
Evet.
Bize öğretilen bu farklardan bir tanesi de, hani genetik olarak biz farklıyız diye öğretilen şeylerden bir tanesi mesela göz rengimiz. İşte bir çeşitli göz renklerimiz var. İşte mavi var, yeşil var, ela diyoruz, kahverengi diyoruz. Çeşitli spektrumda göz renkleri var. Sanki her biri farklı farklı genetik yapılara sahipmiş gibi bize öğretildi.
Evet, evet.
Ama böyle değil. Aynı derimizdeki gibi melanin pigmentinin yoğunluğu yanında bir takım 3 tane bildiğim kadarıyla 3 tane farklı pigmentin çeşitli kombinasyonlarından, çeşitli oranlarda bir araya gelmesinden kaynaklanan farklılıklar.
Evet.
Hatta şöyle açık göz renkleri yeşil, mavi, özellikle mavide mesela mavi rengi veren özel bir pigment yok. Sadece ışığın yansımasına bağlı olarak ve iris tabakasının içindeki hücrelerin yoğunluğuna bağlı olarak aynı kelebeklerdeki gibi hani kelebeklerdeki evet. renklerde hani ışığın kırılmasıyla oluşur. Onun gibi bir oluşumla mavi rengin oluştuğu gösterilmiş. Mesela yeşilde açık kahverengi pigmentle sarı pigment bir araya geliyor. İşte yeşil rengi oluşturmak için. Koyu kahverengi de daha fazla işte miktarda kahverengi pigmentin olduğunu görüyoruz. Yani her insanda aslında bu pigmentler oluşturan genler mevcut. Sadece ne kadar çalışacakları, ne miktarda göze rengi renge katkıda bulunacaklarını belirleyen onların ne kadar çalıştığı. Bunu belirleyen de işte DNA'daki dizilim değil kesinlikle. Evet. Onların işaretlenmesini sağlayan bir takım açma kapama mekanizmaları var. İşte metilasyon, asetilasyon denilen mekanizmalar var. İşte bazı proteinler var. Bir takım proteinlerin sentez noktalarına bağlanarak bunların ne kadar çalışacağını, çalışıp çalışmayacağını, belki hayat boyu hiç çalışmayacağını belirleyen mekanizmalar insanlar arasındaki farklılıklar da bunlardan kaynaklanıyor. Yani atomik bazda yapılan düzenlemeler. Ama bunu yapan da bir bilinç var. Bunun da çok önemli bir mekanizması var. Çünkü bazı genlerimiz hayat boyu kapalı kalırken bazı genlerimiz de zaman zaman açılıyor, zaman zaman kapanıyor. Mesela bunlara kendi branşına örnek vereyim. Cinsiyet hormonlarını salgılatan hormonlar. Bildiğimiz gibi bunların aktif hale gelmesi işte blue çağ dediğimiz ergenlik dönemiyle birlikte başlıyor. Çocukluk döneminde salgılanmıyor. Aynı DNA'da aynı miktarda bu bilgiler mevcutken o anda kullanılmazken bir anda bir emir geliyor. Ergenlik çağında bu genler aktif hale gelmeye başlıyor. Ve ondan sonra işte cinsiyeti geliştirecek hormonların salgılanması yönünde bir ortam oluşmuş oluyor. İşte bunu sağlayan da o gendeki açma kapama mekanizmalarından kaynaklanıyor. Göz renginde de aynı şey geçerli. Evet. Deri rengine de aynı şey geçerli. Bütün saydığımız mekanizmalarda insanlar arasında aslında gerçek anlamda DNA dizisinde hiçbir fark yok. %100 birbirinin aynı DNA dizisine sahibiz. Dediğimiz gibi kontrol mekanizmalarında oluşan farklardan kaynaklanıyor. Bu da bize öğretilen hatta ırkçılığın temelini oluşturan bir durum. Evet. Ama bilimsel gerçeklerin bize göstermiş olduğu veriler ışığında böyle bir farkımızın olmadığı, bütün insanların birbirinin aynı olduğu, kardeşimiz de bizden belki binlerce nesil önce ayrılmış bir insan arasında aslında genetik olarak hiçbir farkımız olmadığı gösterilmiş durumda inşallah.
Maşallah. Yani, maşallah. Varyasyonları çok uzun süreden beri evrimi evet. delil olarak gösteriyorlar. Evet. Hala gösterenler var. Ve bu Eren'in anlattığı konu hakikaten birçok insan öyle zannediyor.
Evet.
Ya yani o yanlış insanların sürekli yıllardır yanlış anlattığı evrim teorisini savunanların yanlış anlattığı şekliyle biliyor. Evet. Yani bir konferanstan sonra konuşmalar oluyor vesaire. Hakikaten ilk onu söylüyorlar. Sanki bir delilmiş gibi. Halbuki bir delil değil. Evrimle alakası yok. DNA'nın, aynı DNA'nın farklı şekillerde dediğin gibi özelliklerini açığa çıkarması. Şimdi şu çok önemli. Mutasyonlarda da bu gözüküyor bakın. Şimdi meyve sineklerini 60 yıl boyunca mutasyona tabi tuttular. Bitirmiyoruz değil mi? Devam edebiliriz.
Tamam. Devam edemiyoruz.
60 yıl boyunca meyve sineklerini mutasyona tabi tuttular. Şimdi orada amaç neydi? Amaç canlının DNA'sında olmayan bir özelliğin ortaya çıkabileceğini gözlemlemekti. Çünkü evrimin iddiası budur. Yani DNA'da hiç olmayan bir bilgi mutasyonla ortaya çıkabilir diye iddia ediyor evrim teorisi. Şimdi 60 yıl boyunca meyve sineği ürettiler laboratuvarda. Evet. Sürekli mutasyona tabi tuttular. Ne oldu biliyor musunuz sonucunda? Canlının her mutasyona tabi tutan canlıda mesela sırtından bacak çıktı. Kafasından kanat çıktı meyve sineğinin. Yani şu çok önemli. DNA'da olan bilgi çoğaltıldı ve bozuldu. Evet. Olmayan bir bilgi gelmedi.
Evet.
İşte varyasyon da bu. Şimdi zannediyorlar ki böyle ufak değişiklikler olabiliyor ya. İşte zenci oluyor, kısa boylu oluyor, uzun boylu oluyor. Şimdi bu ufak değişiklikler madem ufak oluyor büyüğü de olur diyor. İşte bu çok büyük bir aldatmaca. Büyük olmaz, büyük bir değişiklik olmuyor. Her DNA'nın bir sınırı var. Bir varyasyon sınırı var. Gen duvarları deniliyor buna.
Tabii.
Onu geçemiyorsun, onu aşamıyorsun. Yani insan DNA'sının alabileceği değişikliklerin sayısı ve ihtimali belli.
Evet.
İnsandan bir kanat çıkmaz.
Çünkü o bilgi yok içinde.
O bilgi yok. İnsandan timsahtaki gibi bir pul çıkmaz. Her zaman derisi ve kılı böyle olur. Yani sayısı artar, kılın sayısı artar, kılın sayısı azalır. Derinin rengi koyulaşır veya azalır. O da DNA'da var. Ama olmayan bir bilgi ortaya çıkmaz. Bakın meyve sineklerinde bu gözlemlendi. İşte Gordon Taylor diyor ki, o araştırmaları yapan kişi, ekibin içindeki, bir enzimin, bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemleyemedik diyor. Hı hı. DNA'da olmayan bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemleyemediler. Hı, çünkü olmayan bir bilgi, mutasyon asla DNA'ya eklemiyor. Olan bilgiyi bozuyor. Canlının DNA'sında kanat bilgisi var mı? Var. Hı hı. O kanadı başka yerden çıkıyor. Bozuk bir şekilde çıkıyor ama. Evet. Çünkü kopyalanan yer rastgele, asimetrik ve patolojik. Rastgele seçtiği bir yer mutasyonun. Ya şimdi kafadan çıkan bir kanadın canlıya ne faydası var ki? Zaten yok. Yani hiçbir hayatı boyunca hiçbir şekilde o kanadı kullanamıyor. Evet. Aerodinamik yapıyı biz bugün biliyoruz. İşte yanlarda olması lazım. Belli büyüklükte olması lazım vücuda göre. Belli hafiflikte olması lazım ki canlıyı kaldırabilsin ve taşıyabilsin. Kafadan çıkan bir kanadın bu yönde canlıyı kaldırması yönde hiçbir etkisi yok. Ya da sırttan çıkan bir bacak. Yani sırt üstü mü yürüyecek canlı? Zaten bütün ayakları 4 veya 6 ayaklı veya kaç ayağı varsa canlının yürümesi tam ayakların çıktığı şekilde. Sırttan çıkan bir ayağın yine ona bir faydası yok. Burada hep rastgele ve zararlı olduğunu görüyoruz. Üstelik şu da var. Olay sadece bir organın bozuk çıkması da değil. Pleiotropik etki dediğimiz bir etki var. Bir gen birden fazla vücuttaki yeri kontrol ediyor. Bu yeni bulundu. Mesela şimdi tamam, kanadı kafadan çıkardı. Kanat, bozuk bir kanat çıktı. Şimdi dışarıdan gördüğün o da senin. İç organları da bozdu. Evet. Çünkü o kanadı kontrol eden gen değiştirildi. Ve o gen aynı zamanda böbreği veya aynı zamanda sinir sistemini de kontrol ediyordu. Tabii. Her gen böyle birçok yeri kontrol ediyor. Birçok gen daha doğrusu. Pleiotropik etki. Dolayısıyla siz bir gene mutasyonu uğratıp bozduğunuzda kolunuzu bacağınızı bozuyor belki ama aynı zamanda böbreğinizi veya beyninizi de bozuyor olabilir. Tabii. Yani o canlar sağlıklı canlardan çok daha az sürede hayatta kalıyorlar. Evet. Çok daha az yaşayabiliyorlar ve vücut sistemleri bozulmuş oluyor.
Mutasyon örnekleri gördük. Nagasaki'nin Hiroşima hayatına atom bombaları, Çernobil'de olan olaylar. Evet. İnsanların hep sakat veya ölümle sonuçlanan değil mi? Sonuçlar doğurdu. Evet. Sen şimdi buna rağmen bunları da gördüğün örnekleri var. 60 senede en hızlı türeyen, değil mi? Evet. Üreyen türlerle bunu yapıyorsun ve tek bir gözlemlenmeyi bırak dedin. Tabii. Enzim bile oluşmadı diyorsun. Evet. Ya bundan sonra artık bunun zaten üzerinde konuşulacak bir şey yok da biz cevap vermiş olmak için şey yapıyoruz. Normal esasında bunun yalan olduğunu kendileri de çok iyi biliyor. Değil mi? Doğru olmadığını bu bilgilerin biliyor. Ve bu gerçekten alay konusu olacak bir duruma geldi ve bunu gerçekten bir evrimi savunan Malcolm Magrish var biliyorsunuz. Ünlü bir bilim adamı, evrimci. O bile artık bütün bu delilleri inceledikten sonra olayın ne hale geldiğini şöyle açıklıyor. Diyor ki bakın Malcolm Magrish, ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesine hayretle karşılaşacak diyor. Bunu söylediği tarih 1980. Bu 80 tarihinde gelecek hocamızın tam bu faaliyete başladığı evrim teorisini yok etmek için değil mi? Faaliyete başladığı yıl söylediğinde şeyi. Gerçekten de gelecek kuşak şu anda, yani biziz bu kuşak. Bunu biz hayretle karşılıyoruz. Oturuyoruz burada değil mi? Komedi filmi gibi araba parçaları diyor bir garajda olursa televizyona çıkıyor. Daha geçen sene çıktı bu bir doçent ve bu mesela ders veriyor. Bizim öğrencilere ders veren biri. Çıktı dedi ki, sunucu ona soruyor. Araba parçaları diyor bir garaja koysak bütün parçaları. Bu diyor garajı kapasak zaman içinde bir araba oluşturur mu diyor. Evet oluşturur diyor. Bu hatta bu bilim adamına hayretle bakıyor sunucu. Hadi bu adamların iddiası esasında sadece bu arabanın oluşu değil. Araba parçalarını koydukları o garajdan uçak çıkmasını bekliyorlar. Evet. Yani bunun bu duruma gelmiş durumlar. Sen şimdi gerçekten de Malcolm Magrish doğru söylüyor. Gerçekten biz burada alay konusu edinilecek bir bilim değil bu yani. Bu ancak bir masal kitaplarında söylersen veya X-Men falan var ya yapıyor Superman. İşte böcek ısırıyor, örümcek adam oluyor, bilmem ne oluyor, Superman oluyor, taş etki ediyor. Ya bu tamam, bu filmlerde güzel, biz eğlenceli olarak bakıyoruz. Ama bu bilim olarak akutulursa burada bizim dur dememiz gerekiyor ve gerçekten bunu insanlara büyük bir yalan olduğunu ve dünyaya getirdiği zulmü gördüğümüz zaman da değil mi? Evet. İdeolojilerin yapıt şeyi olarak, temeli olarak bunları bütün kan, gözyaşı değil mi? fakirlik getiren, insanları öldüren bir ideolojinin tamamının temelinde Darwinizm olduğunu da ortaya çıkınca artık tabii biz buna dur dememiz gerekiyor. Bunun bir alay etmenin dışında bilimsel olarak da çürütmemiz gerekiyordu. Hocamızın yaptığı buydu ve şu anda artık bilim, bunu savunanlar bile bundan vazgeçmiş durumdalar.
O çok vahim bir iddia tabii, yani o garajdan araba çıkar ama onu demek zorunda. Evet. Çünkü savunduğu şey o. Evet. Yani orada hayır diyemez. Yani akıl, mantık ve bilim tabii hayır demeyi gerektiriyor da onu savunduğu şey doğrultusunda diyemez. Evet. Şimdi Richard Dawkins'in de ona benzer bir iddiası var. Mesela diyor ki bu ne boyutta artık düşündüklerini gösteriyor. Bir heykelin diyor size el salladığını görürseniz şaşırmayın diyor. O eldeki atomlar belki aynı anda hep beraber sola, sonunda sağa gitmeye karar vermiş olabilirler diyor. Mesela böyle bir iddia. Şimdi Pierre Paul Gras'ın da çok güzel bir sözü var. Pierre Paul Gras diyor ki hayal kurmayı kimse yasaklayamaz diyor. Ama bu bilime alet edilmemelidir diyor.
Bilim dahil edilmemelidir.
Evet, çok doğru bir söz.
Bu hayal.
Hocamız geçen gün çok güzel anlattı yayında, canlı yayında anlatmıştı. Ya çamurun iddia şu, çamurun içinde atomu vesaire bir araya geldi, mikrop oluştu, bakteri oluştu, sonra o çıktı. Ya dur bakayım ben buna dışarıdan bir göreyim, nerede oluştuğuma bir dışarıdan bakayım dedi. Tabii. Göz geldi, dur ya bu nasıl kokuyor acaba, burun geldi. Ya hocamız çok detaylı, daha maşallah güzel anlattı tabii ki. Hani dışarıdan onu inceleme, sonra işte Einstein oldu, bilim adamları oldu, değil mi, laboratuvar ortamına girip DNA'sını kendisini inceleyen ve düşünen, işte o teknolojiyi keşfeden, o teknolojiyi yaptığı teknolojiye uyarlayan, değil mi? Bilgisayara, cep telefonuna, otomobile, uçağa uyarlayan canlılar oldu iddiası bu. Tabii. Evrim teorisinin. Geçersizliği de zaten tabii çok ortada.
İşte aynı şey Pierre Paul Gras onunla ilgili şöyle diyor. Diyor ki tesadüf kavramı, yani evrim teorisinin iddia ettiği şey, ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınan bir ilah haline gelmiştir. Evet. Gerçekten de onların ilahı Allah'ın Kur'an'da bahsettiği gibi oradaki putlar değil, tesadüfen bir şeyin olabileceğine inanmak, işte bu büyük bir put. Onu da hocamız yıktı inşallah.
İnşallah. Bu şeytanın aldatmacalarına karşı da Müslüman sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Bir zırh edinmesi gerekiyor bilim vasıtasıyla. Nasıl ki şeytan atağa geçiyorsa Müslümanın silahı da işte bilim olmuş oluyor. Fikri tabii mücadelesini inşallah sürdürmüş oluyor. Ve bu yaparak da, bu mücadelesini yaparak da yeryüzünde Allah bize müjdeliyor. Tamamen yok olacağını, batıl yok olucudur diyor Allah. İnşallah baktığımızda gerçekten batıl olduğunu görüyoruz ve hak geliyor inşallah. Hak geldi, batıl yok olucudur diyor. Evet. Ve önemli olan burada bu hakimiyet olmadan önce bunu fark edip hemen mücadelesine başlamak. Yani nasıl olsa birileri yapıyor gibi beklememek. Çünkü Allah Hadid suresinin 10. ayetinde bildiriyor bize. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Yani mallığında değil mi, canında infak etmek, infak eder Müslüman. Yani hem malıyla infak eder hem de canıyla yani tebliğ yaparak, bedenin ortada işte bulunarak, bedenen İnşallah infak etmek. Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihler önce infak eden ve savaşanlar, yani mücadelesini edenler bir olmaz. İşte onlar derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Yani hakimiyet geldikten sonra nasıl biz sizinleyiz deyip, değil mi? O çok farklı bir durum oluyor tabii ki. Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani yaptığın her faaliyet gizli veya açık olur. Hepsinden haberdar olduğunu biliyor Allah bize inşallah. O yüzden samimi bir şekilde bu şeytanın, deccalın aldatmacılarına karşı Müslüman çok iyi bir şekilde donatması gerekiyor kendisini. Bilimle, ilimle inşallah. Ve bu Allah'ın yardımıyla birlikte, Allah bize müjdeliyor. Dinime yardım edene yardım ederim diyor Allah. Allah'ın yardımıyla birlikte İslam'ın çok yakın zamanda hakim olacağını biliyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden inşallah. Ve bu da duamız oluyor. İslam hakim olması, yeryüzünde fitnenin tamamen kalkması. İnşallah. Bunlar da inşallah vesile olur bu yayınlar, bu iman i̇nşallah hakikatleri. İnşallah. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Herkesten Allah razı olsun. Birazdan Sayın Atman Doktor hocamız canlı yayında olacak sizlerle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.